Ayrım 25.
Tirsinik'in egemenlik alanını durmadan genişletmesi ve gücünü hızla arttırması merkezi yönetimi rahatsız ediyordu. Bu nedenle payitaht onun hasmı olan yıllık oğlu Süleyman Ağa'yı desteklemeye başlıyordu. Bölgeye gönderilen valiler ise merkeze yazdıkları raporlarda Tirsinikli'nin tehlikeli biçimde büyüdüğünü, eğer böyle giderse ileride çok büyük dertler açabileceğini bildiriyorlardı. Bu arada hükümet isyan halinde bulunan Pazvantoğlu'ndan da büyük rahatsızlık duyuyor, isyanı bastırmak için Tirsinikli ile Yılıkoğlu'nu barıştırmak istiyordu. Yılıkoğlu Süleyman Ağa uzlaşmaya hazır gibi görünürken İsmail Ağa bu konuda da ikiyüzlü davranıyordu. Dışarıya karşı uzlaşmış gibi görünüyor, gerçekte ise Silistre ve Deli Orman'ı ele geçirmek için fırsat yaratmaya uğraşıyordu. Nitekim onun bu ikiyüzlü politikası nedeniyle taraflar barışamıyordu. Bu sırada önemli bir gelişme yaşanıyordu. Asi Pazvantoğlu Osman Paşa'nın adamları Manav İbrahim, Celiloğlu İsmail ve Koçan Çalı Halil 4000 kişilik kuvvetleriyle Nibolu ve Ziştoy havalisini mütemadiyen vuruyor, Eflak yakasını talan ediyorlardı. Bu çerçevede Pazvantoğlu da Tirsinikli gibi Kuzey Balkan bölgesini kontrolüne almak istiyordu. İsmail Ağa bu durumdan rahatsız oluyor, Manav İbrahim'i kendi safına çekmek istiyordu. Manav İbrahim ise kendisine haber göndererek para pul peşinde olmadığını, eğer Tırnova'ya, Voyvoda yaparsa ve yanındaki çingenelerine de oturma izni verirse yanına katılıp kürk giyebileceğini bildiriyordu. İsmail Ağa bu cevaptan hiç de memnun olmuyor, rahatsızlık duyuyor ve Manav'ı ortadan kaldırmaya çalışan devletle birlikte hareket etmeye başlıyordu. Buna karşılık İsmail Ağa'nın hasmı olan Yılıkoğlu Süleyman Ağa, Manav İbrahim ile anlaşarak ona Rusçuk, Hezargrad, Eski Cuma ve Şumlu'yu yağmalatıyordu. Manav İbrahim daha sonra Totrakan'a çekiliyordu. O sırada Tirsinikli'nin hassa silahşörlerinden olan makbul adamı Alemdar Mustafa Ağa, Manav'ı kuşatıyordu. Bu arada Yılıkoğlu ayanlarla anlaştığı halde sözünde durmuyor, İsmail Ağa'ya yakın oldukları için Pravadi, Kozlice, Hacıoğlu pazarı köylerini basarak yağmalıyordu. Ayrıca Varna yolunu kesiyor, arabaları zapt ediyordu. Bunun üzerine Tirsinikli İsmail Ağa, Alemdar Mustafa Ağa'nın Totrakan'da kuşattığı Manav İbrahim ve çoğunluğu Arnavut olan adamlarıyla anlaşıyor, onları himayesine alıyordu. Öte yandan Pazvantoğlu'ndan ayrılan Koşançalı Halil ile adamları da İsmail Ağa'ya katılıyordu. İsmail Ağa, Manav İbrahim'i yanına alıp Rusçuk'ta oturuyordu. Ne ki koruması altına aldığı Manav eşkıyası rahat durmuyor, Eflak yakasında şekavet yapıyordu. Bunun üzerine Tirsinikli bir gece vakti Manav'ı yanına çağırarak öldürüyordu. Aynı zamanda Manav'ın adamı Celiloğlu'nu da Totrakan'da Alemdar'a öldürtüyordu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, Alemdar, sayfa 20-21. Böylece Alemdar Mustafa Ağa, Tirsinikli İsmail Ağa'nın en makbul adamı oluyor, kapucu başılık rütbesine yükseliyordu. Manav İbrahim sorununu çözümleyen İsmail Ağa bu kez tekrar Yılıkoğlu'na dönüyordu. Bunun bir sonucu olarak 1806 yılında Yılıkoğlu'nun elinde bulunan Deli Orman ile Dobrice kazalarını işgal ediyor, Dobrice'ye Pehlivan Ağa'yı, Yeni Pazar'a Gavur İmamı, Umur Fakih kazasına Hüseyin Ağa'yı, Topçu kazasına da Uzun Ağa'yı tayin ediyordu. Bunlara Rusçuk'ta ayanlık kürkü giydiriyor, böylece gücünü yaygınlaştırıyordu. Nitekim Pehlivan Ağa, Tirsinikli'nin talimatı üzerine Mangaliye ayası Aliş Ağa'yı bir desise ile yanına çağırıp öldürüyor, hem orayı hem de Balçık kasabasını işgal ederek yağmalıyor, Hacıoğlu pazarı üzerine çete gönderiyor, Varna ve Kovarna iskelelerine el koyuyordu. Tüm bunlar Tirsinikli İsmail Ağa'nın kendisine bağlı ayanlar vasıtasıyla geniş çaplı bir işgal hareketine giriştiğini gösteriyordu. Bu durum Sultan 3. Selim'e rapor ediliyor, Tirsinikli'nin bütün Kuzey Rumeli'yi ele geçirmek üzere olduğu bildiriliyordu. 3. Selim ise durumu haber veren vezirini şöyle yanıtlıyordu. Benim vezirim, güzel amma şita tekerrüp etti, Rumeli valisi hareket eylemedi. Dağlıların yani dağlı eşkıyası bir takımı İstanbul üzerinde, Vidin ve Belgrad ahvali malum. Bana kalırsa bu maslahatın vakti değildir. Şu Rumeli valisini Sofya ve Filibe'ye götürmeye bakalım. Alenen isyan eylese dahi bu meclisin vakti değildir. Böyle şey vaktiyle olur, yoksa Tirsinikli zadenin mişvarı malum ve mücerraptır. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, Alemdar, sayfa 23. Sultan 3. Selim'in cevabından da anlaşıldığı gibi devlet zorba bir ayağının karşısında aciz kalıyor, Rumeli bölgesinde otoriteyi tamamen İsmail Ağa'ya terk ediyordu. Nitekim İsmail Ağa, Hacıoğlu Hazarı'nı, Hezargrad ayağını ve makbul adamı Alemdar Mustafa Ağa'ya işgal ettiriyor, eski ve yeni Zara'yı ele geçirdikten sonra kuvvetlerini Ahyolu Burgaz'a sevk ediyordu. İsmail Ağa Kuzey Balkan bölgesine yayılırken diğer yandan da bölgeden İstanbul'a yapılan erzak nakliyatını durdurmakla tehdit ediyordu. Nitekim ele geçirdiği yerlere yeni ayanlar tayin eden İsmail Ağa, Aydos Ayan Odacıoğlu ile kendi adamları Kasapbaşızade Mehmet Haseki ve Belveli oğlunu Ahyolu Burgaz üzerine gönderiyordu. Bunlar oraların ayağını Molla Haseki ile kardeşini ve yeğenini öldürüyorlardı. Tirsinikli İsmail Ağa bütün bunları yaparken payitahtta sadrazam olan Nafız İsmail Paşa'dan da gizlice hoşgörü ve teşvik görüyordu. Hafız İsmail Paşa o sırada 3. Selim'in kurmaya çalıştığı Nizam-ı Cedid aleyhinde bir anlayış taşıyor fakat bunu açığa vurmuyordu. İkiyüzlü ve riyakarca bir davranış içinde bulunan sadrazam, padişahın sadaret ketüdası İbrahim Nesim Efendi'ye teveccüh göstermesinden de rahatsızlık duyuyordu. Onun sadrazam yapılmasından ve Nizam-ı Cedid'in hararetli savunucularından olan Kadı Abdurrahman Paşa'dan şüphelenen sadrazam, hem sadarette rakipsiz kalmak hem de devlete yeni bir düzen vermek amacıyla Tirsinikli ile yakın temasa giriyor, anlaşıyordu. İkisinin yaptığı plana göre el ele verecekler, İstanbul'daki nüfuzlu zümreyi yok edecekler ve devleti birlikte yeniden düzenleyip düzelteceklerdi. Başlangıçta Nizam-ı Cedid yanlısı gibi görünen Rusçuk ayağını Tirsinikli İsmail Ağa bu görünümünü sürdürüyordu. Ne ki el altından ve sinsice kendisine bağlı yerel güç odaklarını Nizam-ı Cedid aleyhine yönlendiriyordu. Hele bir de dağlı eşkıyasını ortadan kaldırmak amacıyla İstanbul'dan Kadı Abdurrahman Paşa kumandasında Trakya'ya Nizam-ı Cedid birlikleri sevk edilmeye başlanınca İsmail Ağa iyiden iyiye rahatsızlık duyuyordu. Zira o bu kuvvetlerin ileride kendisine karşı kullanılabileceğini düşünüyordu. İsmail Ağa bu sırada güç alanını iyice genişletmiş, Edirne'yi de etki alanı içine almış bulunuyordu. Edirne ve civarındaki ayanlar üzerinde tesis etmiş olduğu otoritesini de kullanabiliyordu. Bu bağlamda bir gün Şarköy ayağına Ahmet Molla'nın bir adamı bir iş nedeniyle İstanbul'a giderken ahbabı olan Tekirdağ ayağına misafir oluyordu. Tekirdağ ayağını sohbet sırasında bu kişiye Tirsinikli'nin ketüdağısı olan Köse Ahmet Efendi'nin Edirne'ye geldiğini, kuvvetlerini Kırklareli'ne yığıp hazırlandığını, bu kuvvetlerin ise Nizam-ı Cedid üzerine saldıracağını haber veriyordu. Tekirdağ ayağını bu durumu aslında İstanbul'a bildirmek istediğini ancak ihbar mektubunun Tirsinikli'nin eline geçmesinden korktuğunu da ilave ediyordu. Buna paralel olarak Edirne'de yenileşme hareketine karşı başlayan ilk ayaklanmayı bastırmak üzere İsmail Ağa tarafından Ahyolu Burgaz ayağını Köse Ahmet Efendi gönderiliyordu. Ancak bu ayaklanmayı Tirsinikli İsmail Ağa yine de sinsice kışkırtıp desteklemeyi sürdürüyordu. Nitekim ayaklanma giderek şekil değiştiriyor, 3. Selim'in tahttan indirilmesi, yerine başka bir sultan tahta çıkarılması amacına yöneliyordu. Bunun sonucunda 3. Selim'in adı hutbeden çıkarılıyordu. Ne ki Serezli İsmail Bey'in çabaları sayesinde bu isyan bastırılıyor ve fakat Tirsinikli İsmail Ağa tehlikesi yine dimdik ayakta duruyordu. Hiçbir zaman isyan etmeyerek ve merkezi otorite karşısında asi durumuna düşmeyerek bütün işlerini sinsice yapan ve sonuç olarak da tüm Kuzey Balkan'ı ele geçirecek kadar güçlenen Rusçuk ayağını İsmail Ağa, gücünün zirvesinde bulunduğu bir sırada suikasta kurban giderek öldürülüyordu. Rusçuk ayağının ölümüyle sonuçlanan olay şöyle cereyan ediyordu. Tirsinikli İsmail Ağa içkiye ve eğlenceye düşkün bir adamdı. Genellikle içiyor, köçek ve güvende denilen çingene kadınlarını oynatarak dünyadan kâm alıyordu. O dönemde eşkıya ayanlar ve kırsal kesimin önde gelenler arasında yanlarında güvende gezdirmek ve bu tür işaretler yapmak bir statü gereği ve modaydı. İsmail Ağa 16 Ağustos 1806 günü Rusçuk yakınlarındaki kendi köyü olan Tirsinik'e gidiyor, içkilerin içildiği, köçeklerin ve çengilerin oynatıldığı bir eğlenceye katılıyordu. Bu eğlenceyi kalabalık bir halk grubu da izliyordu. Vakit gece yarısına yaklaşırken hasımları tarafından önceden tutulup hazırlanan bir adam elindeki çifteyle Rusçuk ayağını İsmail Ağa'ya ateş ediyor, hemen oracıkta öldürüyordu. Katil karışıklıktan yararlanarak kaçıyordu. Bunu Arabyan Efendi şöyle anlatmaktadır. İsmail bir gün tenezzüh maksadıyla bir bahçeye gitmiş idi. Orada ağaç altında oturarak eğlenirken ormanda gizlenmiş olan düşmanlarından birisi üzerine ateş etti ve göğsünden vurarak öldürdü ve kaçtı. Vaka Lazgrad'da, yani Hezargrad olacak, oturan Mustafa Ağa'nın kulağına irişince hemen başına bir kısım cesur adamlarını alarak yıldırım gibi Rusça'ya yetişti. Alemdar sadrazam olduktan sonra İsmail Ağa'nın katilinin Manisa'da bulunduğunu haber alarak Karamanoğlu vasıtasıyla getirtip öldürmüştür. Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çarşılı, Alemdar sayfa 28. Rusçuk ayağını Tirsinikli İsmail Ağa'nın öldürülmesi merkezi yönetim tarafından memnuniyetle karşılanıyordu. İsmail Ağa'nın bütün bu yapmış olduğu işler arasında Hezargrad ayağını Alemdar Mustafa Ağa sağ kolu gibi biliniyor, en makbul adamı olarak tanınıyordu. Nitekim Tirsinikli'nin ölümü üzerine Deli Orman ayağını yıllık oğlu Süleyman Ağa durumu fırsat bilerek Aydos ayağını odacılığını kendine bağlıyor, makbul adamı Gavur Hasan'ın yanına 300-500 kişi vererek Yeni Pazar kazasına yolluyordu. Ancak Tirsinikli İsmail Ağa'nın yerine geçerek Rusçuk ayağının üstlenen ve Rusçuk'a yerleşen Alemdar Mustafa Ağa, Silistre'de oturan Yalıkoğlu Süleyman Ağa'nın üzerine Satı oğlu Ali'yi göndererek bir baskın düzenletiyordu. Bir gece aniden yapılan baskın sonucu Yalıkoğlu canını zor kurtarıyor ve İbrahim'le kaçıyordu. Alemdar'ın adamları İbrahim'i kuşatıyor, Yalıkoğlu buradan da son dakikada kaçmayı başararak canını kurtarıyordu. 1747 yılında Rusçuk'ta veya Hotin'de bir Yeniçerinin oğlu olarak dünyaya geldiği sanılan Mustafa Ağa, Tirsinikli İsmail Ağa'yı efendisi olarak biliyor, ölümünden sonra bile ona minnet duyarak bağlı kalıyordu. Nitekim o öldürüldükten sonra efendimi borçlu yatırmam diyen Mustafa Ağa, İsmail Ağa'nın geride bıraktığı bütün borçlarını ödüyor, tüm hesaplarını kapatıyordu. Alemdar Mustafa Ağa aynı zamanda ziraat ve hayvan ticaretiyle uğraşıyordu. İsmail Ağa toprağa verildikten sonra Hezargrad ayağını Alemdar Mustafa Ağa Rusçuk'a geliyordu. Tirsinikli'ye bağlı ayağınlar burada bir seçim yapıyor ve Mustafa Ağa'yı Rusçuk ayağınlığına seçiyorlardı. Silistre valisi Yusuf Paşa'nın İstanbul'a gönderdiği arızasından anlaşıldığı üzere İsmail Ağa defnedildikten sonra Hezargrad ayağını Alemdar Mustafa Ağa hemen Rusçuk'a yetişerek Tirsinikli'nin en muhtemet ve en kıdemli adamı ve kuvvetlerinin sergerdesi bulunması dolayısıyla Tirsinikli'ye tabi diğer ayağınların ittifakıyla Rusçuk ayağınlığına intihap edilmiş ve bu intihap işi olup bitinceye kadar keyfiyet hükümete bildirilmemiştir. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, Alemdar, sayfa 44. Merkezi yönetim yeni bir İsmail Ağa ailesi yaratır korkusuyla Mustafa Ağa'yı önce sadece Hezargrad ve Rusçuk ayağını olarak onaylıyor, Tırnova ve diğer yerleri etki ve güç alanının dışında bırakıyordu. Ne ki Rumeli'de birbirini izleyen savaşlar sırasında devlete önemli hizmetler veren ve büyük yararlar sağlayan Mustafa Ağa, ayanlar ayağını olmakla yetinmiyor, aynı zamanda paşalık rütbesi alıyor, Silistre valiliği ve Tuna seraskerliği ile vezaret makamına yükseltiliyordu. Alemdar Mustafa Paşa'nın harikulade kaderi bununla da sınırlı kalmıyordu. Payitahtta Nizam-ı Cedid gailesi nedeniyle Kabakçı Mustafa'nın öncülüğünde Yeniçeriler ayaklanıp da Sultan 3. Selim'i tahttan indirince Alemdar Rumeli'de cepheye gönderilen askeri çevirerek başına geçiyor, İstanbul üzerine yürüyordu. Alemdar'a bu işlerde Rusçuk yaranı yardımcı oluyor, tavsiyelerde ve telkinlerde bulunarak yol gösteriyordu. Padişahın henüz küçük bir çocuk olması Alemdar Mustafa Paşa'nın önüne geniş ufuklar açıyordu. Zira paşa imparatorluğun en güçlü devlet adamı durumunda bulunuyordu. Ne ki Alemdar Mustafa Paşa elindeki bu imkanı yeterince değerlendiremeyecek ve sadaretteki ömrü sadece 4 ay sürecekti. Ne ki bu kısa süre içinde Alemdar Mustafa Paşa Osmanlı tarihine geçecek bazı girişimlerde bulunuyor, bu girişimler ise imparatorluğun bünyesinde büyük sarsıntılara yol açıyordu. Senedi İttifak denen belge işte bu girişimlerin en belirgin örneğini oluşturuyordu. Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazam olunca ilk yaptığı iş Anadolu ve Rumeli ayanlarını payitahta davet etmek oluyordu. Bu sırada ayanlar zaten imparatorluğun adeta gerçek sahipleri durumuna gelmiş bulunuyorlardı. Baş ayanlar ve ayanlar gerek Anadolu'da gerekse Rumeli'de duruma tam anlamıyla hakim gibi görünüyorlardı. Bu arada yine de rahat durmuyor, etkinliklerini arttırmak amacıyla birbirlerine karşı mücadele ediyor, birbirleriyle çatışıyorlardı. Buna paralel olarak da merkezi otoriteyi yok sayıyor, merkezi otoritenin yerele nüfuz etmemesi için ellerinden gelen engellemeyi yapıyorlardı. Diğer taraftan yereldeki egemenliklerini sürdürebilmek için halk üzerinde terör estirmekten ve baskı tesis etmekten geri durmuyor, karakterleriyle adeta özdeşleşmiş bulunan zorbalıklarını sürdürüyorlardı. Ayanlar uyguladıkları gayri insani yöntemler ve sergiledikleri zorbalıklar nedeniyle sürekli şikayet konusu oluyorlardı. Padişahlar ayanlardan ve ortaya çıkan tablodan rahatsızlık duyuyor, ayanların bir tehdit unsuru haline geldiklerini görerek bu beladan kurtulmak istiyorlardı. Nitekim merkezi otorite ile yerel güç arasındaki bu çekişme her iki taraf bakımından da güvensizlik ve huzursuzluk yaratıyordu. Bu nedenle ayanlar payitahta karşı müteyakkız davranıyor, çoğu kez İstanbul'a davet edildikleri halde gelmekten mümkün olduğunca kaçınıyorlardı. En büyük korkularını merkezi otoriteye bağlı kuvvetler tarafından tasfiye edilmek oluşturuyordu. Buna rağmen kendileri gibi ayanlıktan gelen bir sadrazam olan Alemdar Mustafa Paşa davet edince daveti alan Anadolu ve Rumeli ayanları İstanbul'a gelmekten kaçınmıyorlardı. Payitahta ilk gelen ayan Bilecik ayanı Kalyoncu Mustafa Ağa oluyordu. 5000 adamıyla İstanbul'a gelen Mustafa Ağa 3. Selim'in tekrar tahta oturtulmasında Babıali ve saray baskınlarında hazır bulunuyor, etkin roller üstleniyordu. Onu izleyen ve davete olumlu yanıt veren ayanlar ise Manisa ve çevresi ayanı Kara Osmanoğlu Ömer Ağa, Sultan Selim'in Nizam-ı Cedid teşkilatla canla başla çalışmış olan Çapanoğlu Süleyman Bey, Şile ayanı Ahmet Ağa, Bolu Voyvodası Hacı Ahmetoğlu Seyit İbrahim Ağa ile Siroz ayanı İsmail Bey oluyordu. Onları Çirmen mutasarrıfı Mustafa Bey izliyordu. Ayanlara bağlı kuvvetlerin hiçbiri İstanbul'a girmiyor, bir kısmı Üsküdar'a, bir kısmı da sur dışına yerleşiyordu. İstanbul'a gelen ayanların kuvvetleri birbirinden hayli farklıydı. Bundan her birinin ne kadar kuvveti bulunduğu kesin olarak bilinmiyordu. Ancak Serez ayağını İsmail Bey'in kuvvetlerinin 12 bin kişi olduğu biliniyordu. Yeni hükümetin ayanları davet etmesinin görünürdeki nedeni merkezi otoritenin bunları kendi iradesi altına toplayarak memleketi tek elden yönetmek istemesiydi. Zira bu sırada ayanların her biri kendi bölgesinde bağımsız otoriteymiş gibi davranıyor, onlara sikkesiz sultanlar deniyor ve merkezi otoriteyi hiçe sayıyordu. Osmanlı hükümdarı üç kıtadaki memleketleri idare etmek için vali ve ayanlara Abbasi halifeleri gibi menşur vermekten başka bir vazifesi olmayan ve mahdut mıntıkada nüfuzu cari olan bir heyyula şekline gelmişti. Dıştan bakıldığında Alemdar Mustafa Paşa'nın amacı ve imparatorluğun durumu buydu. Ne ki yapılması istenen işin aslı daha başkaydı. Hiç şüphe yok ki Alemdar Mustafa Paşa'nın akıl hocalığını Rusçuk yaranı yapıyordu. Bu açıdan bakalına kendisi de bir ayan, hatta ayanlar ayanı olan Alemdar Mustafa Paşa, Rusçuk yaranının da telkinleriyle ayanlık kurumunu devletin bir üst organı haline getirmek, hatta imparatorluk yönetimine kısmen ortak ederek bir tehdit oluşturmaktan çıkarmak istiyordu. Nitekim Sultan II. Mahmut, İstanbul'a gelen ayanları Kağıthane'deki Çağlayan Köşkü'nde kabul ediyor ve bu kabul sırasında bazılarına kürk giydirip hançer kuşandırıyordu. Padişahın huzurunda Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa şefkatli hükümdarım. Bu kullarınız uğur-u hümayunlarınıza malen mal varlığı olarak ve bedenen bezli maktur edecek kullarınız ve sadakatkar bendelerinizdir deyince Süleyman Bey, Kara Osmanzade ve İsmail Bey hep bir ağızdan şefkatli hünkârım cümlemi senin dostuna dost, düşmanına betahına düşmanız. Cenab-ı Hak vücud-u hümayunuza afiyet ihsan eylesin diyerek padişahı selamlıyorlardı. Sultan II. Mahmut da onlara Cenab-ı Allah ümür-ü hayriyelerinize destgiriniz olsun. Herhalde hayriye-i şahanem sizlerin üzerine. İnşallah dini mübin uğrunda çok gazalar idüp dini Muhammediye'ye ve devlete Aliye'ye nice nice hizmetler edersiniz diyerek hayır dua ediyor ve Mirahur kasrına çekiliyordu. Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı Alemdar sayfa 139. Nihayet Sadrazam'ın başkanlığında Şeyhülislam, devlet ricali, Yeniçeri ağası, sipahiler ağası ve ayanların katıldığı bir toplantı yapılıyordu. Bu toplantıda konuşan Alemdar Mustafa Paşa, vükelâ-i devleti Aliye'nin ve bir cümle vüzerâ-i izam ve serkâran ve hükkânımın yekdil ve yekcihet olmalarına menut olduğundan, irade-i seniyeleri üzere cümle ayan ve hanadem ve eşraf buraya davet olunmuşlar idi. Geldiler ve müşrif-i indiras olan bünyanı devleti ihkam için, miyaneden ref-i şikak ile miyane bendi kemeri ittifak ettiler. Şimdi meseleyi tasvir ve tedbir edelim diyordu. Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzun Çarşılı Alemdar sayfa 143. Kısaca devlet ricali ve ayanların aynı görüş ve fikirlerde bulunması için gerekenlerin düşünülüp yapılmasını istiyordu. Bunun üzerine toplantılar birbirini izliyordu. Nihayet hükümet temsilcileriyle ayanlar 1808 yılının Ekim ayında bir belge hazırlıyor ve bu belge üzerinde ittifak sağlıyorlardı. Adını senedi ittifak denilen bu belge yeni adına madde ile bir ek maddeden oluşuyordu. Senedi ittifak Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim biçimi bakımından fevkalade önem taşıyordu. Zira padişah ve merkezi otorite kendi üzerinde ayanların adeta denetim yapmasını kabul ediyordu. Dahası yerel güç odaklarını oluşturan ve temsil eden ayanlar ayrıcalıklarına daha kapsamlı ayrıcalıklar katıyor, kendisi de bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa bu belgedeki bir madde ile padişahın yetkilerini adeta paylaşan bir duruma yükseliyordu. Anadolu ve Rumeli'de yerel güç odağı oluşturan, uyguladıkları mafyos yöntemlerle yasa ve otorite tanımadan halkı ezen, vuran, öldüren, gerektiğinde haydut ve eşkıya ile işbirliği yapan, hatta halka karşı dağlarda eşkıya besleyen ayanları, devleti ve merkezi otoriteyi denetleyerek tehdit edebilecek bir kurum durumuna yükselten belgede şu hususlar yer alıyordu. Birinci madde, daha çok ayan olan hanedanlarla ilgiliydi. Hanedanların ve ayanların saltanat makamı ile ilişkileri, padişaha bağlılıkları bu madde ile düzenlenip pekiştiriliyordu. İkinci madde, askerlikle ilgiliydi. Devletin büyüklüğünün ve gücünün önde gelen göstergesinin silahlı kuvvetler olduğu kaydediliyordu. Buna göre hükümet karar verdiğinde ayanlar alınan karar gereğince hareket edecek, asker sağlanmasına katkıda bulunacaklardı. Bu hükme muhalefet eden ve uymayan ayanlar kovuşturularak cezalandırılacaktı. Üçüncü madde maliye ile ilgiliydi. Yine hükümet mali konularda bir karar aldığı zaman ayan ve hanedanlar üzerlerine düşen görevi yapacak ve karara uyacaklardı. Dördüncü madde Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın yetkilerini daha da genişletmesi bakımından önem taşıyordu. Bu maddeye göre sadrazamlar zaten padişahın mutlak surette vekilleriydi. Buna ek olarak bundan böyle sadrazamların verdiği emirler aynen padişah iradesi olarak kabul edilecek ve gereği ona göre yapılacaktı. Şayet sadaret makamından kanunlara ve taahhütlere aykırı bir emir gönderilerek veya bir muamele söz konusu olursa bu durum topluca yasaklanacaktı. Bu madde padişahın son derece saygın bir konumda bulunduğunu ve fakat sorumsuz olduğunu gösteriyor, vurguluyordu. Sorumluluk sadrazamda bulunuyordu. Bu düzenleme çok önemli bir yenilik oluşturuyordu. Zira 2. Mahmut henüz çocuk denecek kadar genç yaşta padişah olmuştu. Bu nedenle yetkiler çok geniş çapta Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'da bulunuyordu. Bu da ayanların işine geliyordu. Zira devlet iradesi uygulamada eski bir ayanın eline geçmiş oluyordu. Böyle bir durum devlet yönetiminin geniş çapta ayanların eline geçmesi anlamına da geliyordu. Nitekim sonraki maddeler ayanların devlet düzeni içindeki etkinliklerini daha da arttırıyordu. 5. madde ayanların yerel otoritesini güvence altına alıyordu. Bu maddeye göre ayanlar ittifak belgesine aykırı hareket etmedikleri sürece hiçbirinin hakkında cezalandırma işlemi yapılmayacaktı. Eğer bir ayan ittifak belgesine aykırı hareket edecek olursa diğerleri tarafından topluca cezalandırılacaktı. Ayanlar ile devlet ricali arasındaki bu anlaşmaya kendilerinden sonra çocukları da uyacaktı. Bu maddede ayrıca ayanların hudutları dışına taşmamaları, halka karşı adil davranmaları, aksi hareket edecek olan ayanın suçunu sabit olması halinde ve kanıtlandıktan sonra cezalandırma kararını ve infazının sadaret makamına ait olması da kayıt altına alınıyordu. Bu madde ile padişahın ayanlar hakkındaki iradesi geniş çapta ortadan kalkıyor, ayanlar adeta kendi kendilerini devletleme mekanizması tesis ediyorlardı. Kaldı ki karar vermek ve infaz etmek iradesi de sadrazama geçiyordu. Böylece bir ayanlar ayağını olan Alemdar Mustafa Paşa adeta padişah iradesine ortak oluyordu. Üstelik ayanlar arasındaki otoritesinde resmi bir devlet uygulamasını tahvil ediyordu. Ancak yeni düzenlemede bununla da bitmiyordu. 6. madde ayanlar lehine en önemli hükümleri içeriyordu. Görünürde ileride meydana gelebilecek yeni kabakçı Mustafa ayaklanmaları peşinen önlenmek istiyordu. Gerçekte ise devlet yönetimi üzerine ayanların ipoteği konuluyordu. Bu maddeye göre İstanbul'daki Yeniçeri ve Sipahi Ocakları'ndan veya başka kaynaklardan bir fesat meydana gelecek olursa sorgusuz sualsiz bütün ayanlar İstanbul'a geleceklerdi. Bu ayanlar, ayaklananlar eğer ocaklı ise ocağı ortadan kaldıracaklar, eğer bir zümre ise en ağır şekilde cezalandıracaklardı. Bu maddeye göre sadrazamlar ve devlet ricali muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı ayanların güvencesini arkalarına alıyorlardı. Böylece merkezi otoriteye bağlı güçlerin karşısına yerel güç odakları ve bunlara bağlı güçler konuluyordu. 7. maddede vergilerin muhtedil ölçülerde tespit edilmesi öngörülüyor. Ayrıca ayanların birbirini denetlemesi ve uygunsuz hareket edenleri İstanbul'a bildirmeleri karar altına alınıyordu. Ek maddede ise bu ittifak senedinin bundan böyle yürürlükte kalabilmesi için daha sonra sadaret makamına gelecek kişiyle Şeyhülislam'ın okuyup imzalamaları gerektiği belirtiliyordu.